Merhaba sevgili Medyascope izleyicileri. Bu akşam yeni bir programa başlıyoruz. İsmi Meraklı Sana Bilim. Ve bu ilk programımızın konuğu da Bilim Akademisi Başkanı ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Alpar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi bugün ilk program ve çok genel bir başlıkla başlıyoruz aslında. Bilim nedir, sağduyu nedir? Şimdi ben tabii yayına hazırlanırken sizin bazı metinlerinize de baktım. Siz şöyle bir ifadeniz var, bilim aslında sağduyudur şeklinde. Bundan tam olarak ne kastediyorsunuz? Önce bir sağduyu nedir onu bir açıklayabilirsek en temel şeyden başlayalım.
Sağduyu insanın tecrübelerinden, deneyimlerinden öğrenmesidir. Hem kendi deneyimlerinden hem de başka insanların tabii güvenilir bulduğu deneyimlerinden öğrenmesidir. Yani küçükken işte annemizden bebekken bir merdiven bir boşluk olan yere boşa adım atmamamızı yoksa düşeceğimizi öğreniriz. İşte bu sağduyu. Bundan sonra buna aykırı hareket etmeyiz. Çünkü yoksa başımıza bir şey gelir.
Programın başlığı da bilim ve sağduyu olduğuna göre bilimle sağduyu nasıl bağdaştırırız? Arada nasıl bir bağlantı var? Nerede örtüşürler, nerede ayrılırlar?
Şimdi bilimin özü gözlem yaparak, deney yaparak dünyayı öğrenmek. Burada dünyadan kasıt sadece yerküre değil tabii. Bütün fiziksel dünya, cisimler, evren, yıldızlar vesaire, canlılar ve toplum. Yani zor da olsa gözleyerek hakkında bilgi edinebileceğimiz tecrübelerimizle ne olduğunu, nasıl davranacağını, nasıl işleyeceğini öğrenebildiğimiz her şey.
Dolayısıyla gözlem burada oldukça önem kazanıyor. Yani evet. Gözlemin olmadığı bir bilim düşünle veya bilim
gözlenebilir şeyler, sürece... gözlenebilir şeyler üzerindedir. O zaman bilimde ne öğreniyoruz? Bilginin bilimdeki özü, esası nedir? Bir şey baştan yanlış mıdır, doğru mudur bilemem. Bunu bir yerde zaten yazılı önden bilirim. Çok saygı duyduğum birisi bana böyle buyurdu diye kabul edemem. Tecrübe edilmesi lazım. Bunu da ben şahsen tecrübe etmiyorum. Şahsen de diyebilirim ama insanlık birileri gözlemlerle, deneylerle aynı şartlar altında herkes aynı sonuçları buluyor ve buna itibar etmek lazım. Nerede itibar etmek lazım? Dünya ile ilgili işlerde nasıl davranacağımız, sonuç verecek şeyleri karar verirken, yaparken, ederken geçmiş deneyimlerle, deneyden alınan bilgilerle davranırsa insanlar istedikleri yönde yararlı sonuçlar alabilirler ve tersine yanlış olmayacağını bildiğiniz bir şeyi daha önceki deneylere rağmen yapmazsınız. Bu işte sağduyuya aykırı. Şimdi bilim bunun çok kristalize, özü, çok sistematik yapıyor. Ama günlük hayattaki sağduyudan şöyle ayrılıyor. Bilimdeki yöntemi günlük hayatta hiç farkında olmadığımız, bir işimize yarar mı, biz oraları görür müyüz falan aklımızın ucundan geçmeyen yerlere bilim tabii teknolojinin yardımıyla ulaştırarak yapıyor. Yani çok daha kapsamlı ve çok daha sistematik bir şekilde işte o sağduyunun özü olan gözleyerek dünyayı öğrenmek yöntemini kullanıyor. Bu bilimsel yöntem dediğimiz şey bundan ibaret.
Ama bilimsel yöntem de tabii zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde çok değişik safhalardan geçerek, süzüle süzüle herhalde bugünlere geldi. Onu bir tarihsel perspektifi biraz aktarabilir misiniz bize?
Evet, onu yapalım. Ondan özellikle söz etmek istiyorum. Çünkü tabii ki insanın aklı, kalıtsal olarak gelen yetenekler ve işte değişik kültürlerde eğitimle beslendiği ölçüde dünyanın her tarafında, bütün çağlarda aynı potansiyelle bebekler doğuyor. Ve insan aklının öne çıkarıldığı uygarlık zamanlarında önemli sorular, bilgi nasıl elde edilir, ne tür bilgiye itibar edilir, akılla kanıtlanabilir şeyler nelerdir falan, bunlar üzerine bütün uygarlıklara düşünülmüş. Ve tabii bu demin anlattığım sağduyunun insana neler kazandırabileceği bundan sapmakla ilgili ne tür tuzaklar olduğu falan. Eski çağlarda da ve yani antik Yunan'dan, Mezopotamya'dan tutun, işte Helenistik devir, Roma, Çin, Hint, İslam uygarlığı, bütün uygarlıkların parlak dönemlerinde büyük düşünürler, akıl üzerine, sağduyu üzerine tabii ki benzer şeyler söylemişler. Ama bugünkü anlamda bilimin esas çıktığı bir yer var. O da Rönesans zamanı Batı Avrupa. Bütün insanlar, bütün insanların aklı aynı. Herkes bunu, her toplum bunu anlayabilir, kullanabilir, katkıda bulunabilir. Ama tarihi olarak en sistematik hale geldiği ve planlı, sistemli gözlemlerle bir fikrin doğru mu yanlış mı olduğunu deneyerek öğrenmenin bir tanımlı uğraş haline geldiği olay işte modern bilim o. Onun doğduğu yerde Batı Avrupa.
Tam olarak Rönesans.
Tam olarak Rönesans. Rönesans'ın bence sanırım sanat ve edebiyatta hümanitedeki açtığı pencereler bilinir ama çok iç içe. Zaten yapan insanlar da birbirleriyle iç içe.
Aynı dönemde bizde neler oluyor peki?
Şimdi bir resim gösterelim. İlk resimde.
Evet, rejiden rica edersek ilk görselimizi.
1574 ile işte 79 arasında faaliyet gösteren İstanbul Rasathanesi. 3. Murat zamanında burada önce padişahın desteğiyle Takiyüddin adında bir büyük gök bilgini, şimdi onlara astronom derdik şimdi yaşasaydı, İstanbul'da anlaşılan tarihi kayıtlara göre tam yerini bilmesek de işte Galata sırtlarına, yani şimdi İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Tünel arasındaki bölgesinde bir yerlerde bir gözlemi kuruyor. Bunun önemi şu, yalnız Osmanlı'da değil, bütün İslam uygarlığında uzun bir gelenekten ve çok parlak zamanlardan sonra son gözlemevi. Ve bu gözlemevi 1579'da kapatılmış.
Yani çok kısa bir
çok kısa bir ömür olmuş. Ama o kısa ömür sırasında daha önce ki işte Ulu Bey, Ali Kuşçu en yakın zamanlar, ondan da önce daha eskilere giden büyük bir astronomi geleneğini ve kayıtlarını, o kayıt nedir? Gökyüzündeki yıldızların o zamanki gözlem aletleriyle olabilecek en hassas ölçümleri. Bunları taşıyor. Ve bu o zamanki diğer uygarlıklar arasında da izole bir şey değil. Yani Orta Çağ'dan sonra işte antik zamanlardan intikal eden, İslam uygarlığında geliştirilen bilgiler tekrar Batı Avrupa ile taşınıyor. Karşılıklı bir geçirgenlik var. Avrupa'dakiler de, işte bizdekiler de aynı yıldız kataloglarını kullanıyorlar. Bu kataloglar her yeni nesil bilgin tarafından biraz daha hassas, biraz daha hassas yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bu gözlemevi özelliği o zamanki teknolojinin de bütün dünyada kullandığı aletleri kullanıyorlar. Bu aletlerde henüz optik yok. Optik biliniyor ama gökyüzünü izlemek için kullanılacak bir teleskop geliştirilmiş diye görüyorsunuz zaten resimde. Orada işte okulda kullandığımız pergel ve iletkilere benzeyen ama bunların çok büyük ölçeklileri olan aletler kullanılıyor. Neden? Çünkü yıldızlar arasındaki açıyı ölçmeye çalışıyorsunuz. İşte ne kadar büyük bir alet kullanırsanız o açıyı o kadar hassas ölçersiniz. Teknoloji bundan ibaret. Şimdi bir de burada bir şey görüyorlar. 1577'de dünyanın her tarafından, yani daha doğrusu bu bölgeden geceliğin güzel görünen bir kuyruklu yıldız peyda oluyor. Bir zaman semada kalıyor ve bu gözlemciler bunu kaydediyorlar. Şeyin Şahname adlı bir kitapta, işte minyatürlerde de hem gözlemindeki çalışma hem de gördükleri şey İstanbul şehrinin haritası üzerinde tasvir ediliyor. Şimdi bir sonraki resme bakarsak, bu da İstanbul Rasathanesi'nin çağdaşı Tycho Brahe, Danimarkalı bir gözlemci. O sıralarda Uraniborg, yine Danimarka'da bir yerde, bir işte bir kralın veya aristokratın himayesi de gözlemimde. Aynı soldaki resimde görüyorsunuz, benzer böyle devasa bir iletki. Yani optik bir alet, bir teleskop yok ortada hala. Kitapları bunların ortak birbirleriyle, yani hepsi aynı kültürden besleniyorlar. İşte en son yıldız kataloğunu biraz daha hassas hale getirmeye çalışıyorlar. Onlar da bir aynı kuyruklu yıldızı görmüşler. Şimdi artık o kuyruklu yıldız Tycho Brahe'nin adıyla anılıyor. İşte yine biraz amatörce bir tasvirini yapmışlar. Aynı şeyi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir kere aynı olayları çok farklı yerlerde aynı insanlar aynı şekilde görüyorlar. Bu doğanın özelliği. O çağda tarihi bir olgu da bize gösteriyor. Teknoloji aynı, gözlem usulleri, gelenekleri, aletleri de aynı. Sosyoloji aynı değil. Çünkü Osmanlı'daki gözlemevi gerçekten son gözlemevi olmuş. Tycho Brahe ise bir yerden anlaşamayıp ayrılmak zorunda kalınca kendine başka hamiler bulmuş ve Avrupa'nın farklı yerlerine giderek sonunda 30 yıl boyunca o teknolojiyle, eski işte bu açı ölçen aletlerle yapılabilecek en sistematik, en duyarlı, en çok birikimi oluşturmuş. Ondan sonra da şöyle bir şey olmuş. Kepler. Tycho Brahe öldüğü zaman elindeki bu birikimi, gözlem kayıtlarını Kepler'e devrediyor. Kepler'in marifeti, Kepler matematik biliyor biraz. Ve Tycho Brahe'nin 30 yıl boyunca kaydetmiş olduğu gözlem izlerini, gezegenlerin hareketinin gökte bıraktığı izleri çözmeye çalışıyor. Dünyadan böyle görünüyorsa ne olur diye. Ve şu sonuca varıyor ki bu gezegenler eski çağlardan, Tabatlamyus zamanından beri sanıldığı gibi işte bir daire üzerinde hareket eden bir hayali nokta var. Gezegen de onun etrafında ikinci bir daire. Her şey daire üzerine daire falan. Öyle olmadığını, elips şeklinde yollar çizdiklerini, güneşin bu elipsin odağında bulunduğunu, işte bu eliptik yörüngelerin büyüklükleriyle kaç yıl zamanda tamamlandıkları arasındaki ilişkiyi, bütün bunları buluyor. O zaman bilinen 5 gezegenin hareketlerini inceleyerek hepsinde aynı özellikler olduğunu, hepsinin odakta olduğunu ve gezegenlerin işte yörüngeyi kat ettikleri zamanla yörüngenin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi, bunların hepsini buluyor. Arkasından da bu neye yarıyor? Hemen arkasından Newton geliyor bir yüzyıl içerisinde. Newton daha da iyi bir matematikçi. Gereken yeni matematiği de kendisi icat etmeyi beceriyor. Ve bu elips üzerinde hareketin cisimler birbirlerini çektikleri için, birbirlerine dönmelerinden dolayı, çekmeseler baştan alıp gidecekler, çektikleri için olduğunu anladığı gibi iki cismin arasındaki çekim kuvveti, çekim gücü, bu iki cismin arasındaki mesafenin karesine ters orantılı olmalı. Ki o mesafe elips çizdikleri için hep aynı değil, değişiyor. Değişirken güç hep 1 bölü mesafe kare gibi olursa, ancak bu 30 yıllık gözlemler Kepler'in gördüğü yasalarla uyumlu olur. 1 bölü mesafe kare değil de mesela 1 bölü mesafenin kübü veya başka herhangi bir yasa bu gözlemler açıklamaz. Bu gözlemler kesin ve tek bir şekilde 1 bölü mesafe kare diyor. Bunun önemi şu: İlk defa eski çağlardaki gibi işte gözlemlere bakarak şöyle olabilir, böyle olabilir, dünya herhalde yuvarlak falan, ondan çok daha ileri bir seviyede kesin bir matematik formülle öngörü yapıyorsunuz. Bu öngörü bir tahmin, bir falcılık değil. Çünkü geçmiş gözlemlerin içinden süzülüp çıkarılıyor. Ama bu sefer ileride yapılabilecek gözlemlere veya deneylere bakarsak, bu şimdiye kadar geliştirdiğimiz eğer hala geçerliyse, doğruysa, ne görüleceğini tahmin ediyor. O zaman bütün bu gezegenlerin seneye, bir yıl sonra, beş yıl sonra, yüz yıl sonra nerede olacaklarını, birbirlerine göre nerede olacaklarını, ay tutulmaları, güneş tutulmaları, ne zaman, dünyanın neresinden, nasıl görülecek, bunları şakır şakır hesap edebilir hale geliyorlar. Bu insanlara muazzam bir güven veriyor ve bu yöntemin başarısını gösteriyor. Burada işte modern anlamda bilim ortaya çıkıyor. Yani sadece gözleme itibar etmek felsefi olarak çok temel bir kavram, o sağduyu. Ama onu kullanmanın sistematik bir yolu. Şimdi burada biraz geri, tarihte geri gideceğiz. Bir sonraki resme bakarsak Galileo var. Galileo bu bilimsel yöntem dediğimiz şeyin gerçekten ilk büyük kurucusu. Gayet açık, net bir şekilde ne yaptığını biliyor. Galileo teleskobu kullanıyor. Şimdi teleskobu Galileo ilk defa icat etmemiş. 1608 yılında teleskop, biraz tartışmalı, aynı zamanlarda İngiltere'de ve Hollanda'da birkaç tane, birkaç farklı kaynaktan işte yapılıyor, icat ediliyor. Piyasaya sürülüyor. Ne için? Askerlerin, tüccarların, yolcuların kullanmaları için. Pratik bir şey.
Herhalde bir, daha çok denizcilikle
yani ilgili.
Çünkü İtalyanlar da o dönem.
Ya da karada mesela kuşatma yapıyor, işte tüfek atacak falan, ileriyi görsün. Yani iyi bir dürbün nispeten uçağa göre. Galileo çok becerikli bir deneyici. Yani fizik deneyleri yapıyor. Fizik yasaları, hareket yasalarının sanıldığı gibi olmadığını, mesela bir cismin doğal durumunun illaki durmak olmadığını, hareketini muhafaza etmek oldu. Başka birisi etkilerse ancak hareketinden sapar. Yani Newton'a giden şeyleri. Bunları deneyle göstermeye başlıyor. Demek ki bir mahareti var. Deney kurup teleskobu görünce bir tane daha iyisini yapıyor kendisi. Bunu farklı bir amaçla yapıyor. Aslında ticari olarak da yapıp satıyordu ama kendi düşünsel amacı acaba bütün nesneler, gezegenler, güneş ve ay öteden biri insanların inandıkları gibi Ptolemaios sistemi dediğimiz dünyanın etrafında mı dönüyor? Yoksa Kopernik'in iddia ettiği gibi güneşin etrafında mı dönüyor? Bunu sınamak için kullanıyor. Çünkü şunu biliyor ki eğer Ptolemaios doğruysa Venüs, İşte bizde çoban yıldızı denen, aslında yıldız değil, Venüs, Güneş'e çok yakın gezegen. Yani Güneş doğarken ve batarken hava kararmadan görüyoruz onu. Gündüz tabii görmüyoruz çünkü Güneş'in ışığı bastırıyor ama Güneş'e hep yakın. Şimdi eğer Ptolemaios doğru olursa Dünya merkezde duruyor. Güneş Dünya'nın etrafında gidiyor. Venüs de Dünya'nın etrafında gidiyor. Mesela diyelim ki Venüs Güneş'in biraz yanında, arkasında duruyor. O zaman ne görürsünüz? Tıpkı Dolunay gibi Güneş'le beraber hareket ediyor. Venüs'ün yüzeyi şimdi seyircilere göre gösterirse. Burası hep aydınlık. Bu Güneş, bu da Venüs böyle. Hep aydınlık göreceğiz. Oysa eğer Kopernik doğruysa, Güneş ortada, Dünya etrafında dönüyor. Venüs de daha yakın bir yöne dönüyor. O zaman Dünya'dan baktığımızda Venüs bazen Güneş'in arkasında, bazen önünde olacak. O zaman bazen aydınlık göreceğiz Venüs'ü, bazen öbür tarafa geçecek. Karanlık göreceğiz. Aynı ay gibi. Arada da çeyrek olacak, hilal olacak vesaire. Şimdi bu beklentiyi Kopernik'ten beri insanlar biliyorlardı ama teorik bir deney bu. Çünkü yapacak aletleri yoktu. Eğer ayı nasıl bir yeterince yakın olduğu için yüzünü görüyorsak, elimizde bir alet olsa, büyütüp Venüs'e baksak, yüzeyini görürüz. O zaman Venüs'ün de dolunay veya hilal gibi evreleri var mı? Bunu dolayısıyla Ptolemaios mu gerçek dünyayı yansıtan bir hipotez yapıyor yoksa Kopernik mi? Bunun imkanını Galileo biliyor ve teleskobu yaptığı zaman bunun için yapıyor. Ve bu müthiş bir şey. İnsanlık tarihinde ilk defa.
Bu, tabii yani tam ben de oraya gelecektim. Çok öyle alelade bir astronomi keşfi değil. Çünkü çok şeyleri değiştiren değil mi?
Büyük yani, bir bir şekilde uygulamalı felsefe diyelim buna. Yani o sağduyu dediğimiz deney gözlem işini büyük ölçekte evrenin yapısı, işte dünya mı güneş neyse, güneş mi dünya neyse, bu tür sorulara cevap verebilecek imkan buluyor insanlar. Yoksa bu tür sorular zaten var ve şu modele göre, Ptolemaios'a göre cevabı böyle olurdu, yoksa böyle olurdu, bunlar da var ama elde o teknoloji yok. O teknolojinin imkanın, yani bir teleskobun bu fikri olgunlukla bir araya gelmesi Galileo'da bilimsel yöntemi başlatıyor. Adam teleskobu alıp bakıyor. Ve bir sonraki resme bakalım şimdi. Ha, burada bunu dursun bir dakika. Ha, orada tamam. Onu görüyoruz. Tamam, o çok güzel. Orada duralım. Şimdi bu resimde sağdaki resim, sağdaki figür Galileo'nun kendi eliyle tuttuğu notlar. Ne görüyor teleskopta? Jüpiter'e bakıyor. Abi de bakıyor ki Jüpiter'in etrafında birkaç tane küçücük nokta var. İnsanlar bunu daha önce görmemişlerdi. Jüpiter'in bir takım cisimler var. Sonra birkaç saat sonra ertesi gece falan tekrar bakıyor. Bu cisimler Jüpiter'in etrafında dönüyorlar. Şimdi bu Galileo'nun beklediği bir şey değildi. Hiç akla gelmeyen bir şeydi. Ama hemen önemini anlıyor. Çünkü o zamana kadar dünyadaki birçok kültürde genel, yaygın kabul dünya bütün evrenin merkezidir, fiziki evrenin. Ve ay, güneş, gezegenler vesaire ne var ne yok her şey dünyanın etrafında döner.
Aslında dünya eşittir insan olarak da okuyabiliriz.
Tabii bunun bir psikolojik temeli var tabii. Yani insanın fiziki yeri olarak dünya, işte evrendeki her şeyin de fiziksel merkezi olması lazım. Bu doğal bir beklenti ve herkes böyle sanıyordu. Bir takım daha akil insanlar böyle olmayabileceğini düşünmüşlerdi ama şimdi bu örnek şunu gösteriyor. Kendi gözümüze görüyoruz ki orada bir şey var, Jüpiter. Bir takım başka şeyler de onun etrafında dönüyor. Demek ki dünyanın etrafında dönmeyen şeyler de var. İlk örnek. Bu müthiş bir şey. Alttaki, soldaki resimlerde üstte küçük bir teleskopla, altta daha iyi bir teleskopla Jüpiter'in aylarını görüyoruz. O dört tanesi en büyük ayları. Yani Galileo'nun ilk gördükleri. İşte hatırlamıyorum şimdi 40 tane falan var yani daha küçükleri. Şimdi bu bir sürprizdi. Bu Joker. Ama bir sonraki resme bakarsak
Güneş merkezli sistemde bu. Benimsi arkadaşlar.
Evet. Şimdi burada demin anlatmaya çalıştığım şeyin görselini görüyorsunuz. Soldaki temsili bir resim. Güneş merkezde olsaydı eskilerin sandığı, pardon, dünya merkezde olsaydı Güneş'le Venüs'te görüyoruz beraber hareket ettiklerini göre Venüs hep yüzü aydınlık. Veya hep karanlık olacaktı, evreleri olmayacaktı. Ama Kopernik'in dediği gibi Güneş merkezde olursa, Venüs dünyada, dipte görüyorsunuz dünyayı da. Venüs Güneş'in etrafında dönerken ne olacak? Bazen arkasını dönecek bize, bazen aydınlık yüzünü dönecek. Şimdi sağdaki resimler, üstteki bunun ilk defa insanoğlu tarafından gözlenmesi. Galileo'nun gördüğü Venüs'ün evreleri. Üstteki de Satürn'ün halkası. Onu da ilk defa Galileo görüyor. Yani bunlar çünkü teleskopsu görecek şeyler değil. Alttaki de sağdaki herhangi bugün bir amatörün küçük bir teleskopla aynı olayı ne kadar kolay görebildiği bilimin gelişmesiyle ilgili. Bu işte çığır açtı. Ve bu çığır başka birçok bilimsel fikire göre çok daha çabuk kabul gördü. Yani Galileo'nun kilise tarafından baskı altında tutulması, Engizisyon Mahkemesi vesaire bunların hepsi doğru.
Evet, ama ben de oraya gelmek üzereydim. Birilerinde ama kabul gördü ama birilerinde pek işine gelmedi. Biliyoruz başına gelenleri Galileo.
Şimdi işine gelmemesi tabii otoritenin muhafazasıyla ilgili. Çünkü işte yani benim dediğim budur ve benim dediğim Tanrı'nın buyruğudur. Tanrı'nın buyruğunu ben bilirim diyenler var. Bunun tersine şeylerin görülmesi hoşlarına gitmiyor ama şunu da bilmek lazım tarihi olarak. Kilisenin içinde dahi belli bir entelektüel akım var ki bunlar çok daha ince iki düşünüyorlar ve Galileo'nun pekala doğru olacağını da farkındalar. Hatta onu koruyorlar. Ama Galileo'nun esas kuvveti o demin gördüğümüz küçük teleskobun küçük ve harcalen bir alet olması. Ve pratik bir talep dolayısıyla işte tüccarlar, denizciler falan bunu kullanıyor diye Avrupa'ya hemen yayılıyor. Birçok şehirde hiç olmazsa orta sınıftan işte esnaf, iş güç sahibi insanların ulaşabilecekleri bir şey. O zaman arkadaş inanmıyorsan al sen de bak. Bu da bilimin özü sağlıyor. Yani kendini görmesen bile başkaları gördü yahut işte 500 kişi gördü bunu. Hep aynı şeyi görüyorlar. Ve gördükleri şey Güneş'in gezegen sisteminin merkezinde olduğunu söylüyor. Bu eski zamandaki sağduyunun kullanımından çok daha farklı bir şey. Bunu sistematik olarak deney yapıp artık alet kullanıyorsunuz. Aletler gelişiyor. Geliştikçe daha iyi deneyler yapıyorsunuz. Oradan beklemediğiniz sonuçlar buluyorsunuz. O zaman teknoloji gelişiyor. Bu sefer başka daha iyi aletler yapıyorsunuz. Bunun tabii toplum için kullanımı yararlı zararlı o ayrı bir boyut ama muazzam bir potansiyel ortaya çıkıyor ve ondan sonra da alıp yürüyor.
Birçok isim zikrettik burada. Tabii Galileo, Kopernikus, Kepler vesaire. Daha çok sonraları Einstein gelecek, Stephen Hawking gelecek vesaire. Bir birikim var, bir zincirleme şekilde bu gidiyor. Peki bizde o zincir nerede ve niye kopuyor olabilir? Şeyi soracağım daha spesifik olarak. O rasathanenin kapatılma sebebini biliyor musunuz?
Rasathanenin yani kapatılma sebebi oldukça iyi biliniyor. Çünkü zamanın tarihçileri yazmışlar. Daha sonra gelenlere bir şey dökmüşler, intikal etmiş. Şimdi ilk kurulduğu zaman Takiyüddin'in padişah nezdinde bir itibarı var. Ama sarayda da farklı etki grupları var. Rakipleri var yani. Ve bütün bu rasathaneler Avrupa'dakiler de o zaman sadece işe yarar, işte yıldızların konumunu bulalım da çölde veya denizde yolumuzu daha iyi bulalım. Onun için yapmıyorlar bu işi. Aynı zamanda yıldızlara bakarak şuraya buraya gitti diye aynı şimdi olduğu gibi. Bu bir falcılık konusu. Yani hiçbir asıl astarı olmadan bir şeyleri bir şeylere benzeterek yapıyorlar bunu. Aynı insanlar yapıyor. Çünkü bu bir yani işte gözlem sonuçlarını buluyorsunuz. Şu veya bir şekilde yorumlanıyor. Ve tabii bu kanıtla bir şey tahmin edip de ispat etmekle ilgili değil falcılık. Onun için de entrikalara çok uygun bir şey. Bir rakip grup herhalde. Takiyüddin'in itibardan düşmesine sebep oluyor. Çünkü bu sözünü ettiğimiz kuyruklu yıldızı gözlüyor. İşte kuyruklu yıldız olduğu zaman ki ordunun çıktığı seferde başarısızlıklar oluyor. İşte bunlar böyle gökyüzüne bakıp da bunları fazla kurcalamaktan fesat gelir diye Şeyhülislam bir fetva alınıyor. Bu da bunun üzerine yarısından kapatılıyor. Öbür tarafta Tycho Brahe böyle bir patronuyla bir zorlukla karşılaşınca bir başka himaye edecek yer bulabiliyor. Yani ona uygun bir farklı ortam var. Bunun niye orada öyle burada böyle olduğuna girmeyelim. Çok karışık şeylerin bir araya gelmesiyle ilgili. Ama mesela ondan önceki çağlarda bilimin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuş İslam kültüründe de insanlar var. Mesela optikte İbn-i Heysem var. Bu işte mercekleri yapıp optik üzerine çalışmalar yapmış. Deneysel çalışmalar yapmış insanlar. Buradaki fark tabii o zamandan sonra yani Rönesans'tan sonra oraya kadar tamamen aynı bilgi birikimi ve aynı teknik yöntemlerle gelmiş iki geleneğin bir tanesinin durması, diğerinin de tam o kritik noktayı aşıp özellikle teleskobun kullanılması ve Galileo ile birlikte. Ama enteresan tarafı daha teleskop olmadan, Galileo ile çağdaş olan Kepler, teleskopsuz gözlemlerden çok önemli sonuçlara zaten varmıştı. Teleskoptan sonra da aldı yürüdü. Şimdi burada bir biraz konumuzun dışına çıkıyoruz ama bilimin rolüyle ilgili bir kültürel kompleks de var. Yani Türkiye gibi ülkelerde işte biz de yaptık. Ama önemli olan bunu aklımız herkesinki gibi var. Kendimize güvenimiz olması lazım. Şimdi de akla itibar etmemiz lazım. Kanıta itibar etmemiz lazım. Yoksa İbn-i Heysem artık yaşamıyor.
Şimdi yayına hazırlanırken demin de söylediğim gibi sizin bazı yazılarınıza göz attım. Şimdi modern bilimi akla göre iş görme yoluyla laikliğe bağlıyorsunuz. Kanıtlara göre ortak karar verme yoluyla da demokrasiye bağlıyorsunuz. Bu evet. Biraz bunu açar mısınız? Modern bilimin laiklik ve demokrasiyle bağlantısını biraz daha
tabii
açarak anlatabilir tabii misiniz?
Tabii. Şimdi bilimin özünde sağduyuyla paylaştığı şey ne? Dünya işlerini. İnançları demiyorum. Ama herkes tarafından gözlenebilir işleri dünya tecrübesine göre yapmak. Bu tecrübe çok zor olabilir, kolay olabilir, duruma göre değişebilir, çok kompleks olabilir. Ama ilke olarak dünya işlerini dünya bilgisine göre yapmak. Bu ne demek? Denenmeye, sınanmaya, tecrübeye açık olmayan peşin yargılarla. Birisi bunu buyurdu diye, bir kitabı birisine göre olan yorumu böyle oldu diye dünya işlerini yapmamak. İnanç işlerini ona göre şekillendirebilirsiniz. Orada bir sürü başka güzellikler olabilir ama dünya işlerini buna göre yapmamak. Bence laikliğin özü bu. Bu sadece dinle ilgili bir şey değil. Bu bilgiyle ilgili bir şey. Yani denenmemiş, buyurulmuş şeylere, bu farklı ideolojilerden dolayı da olabilir. En yakın tarihte 20. yüzyılda gerek Sovyetler Birliği'nde, Stalin Rusya'sında, gerek Hitler Almanya'sında ve Mussolini İtalya'sında o kadar gelişmiş teknolojiye rağmen bir takım bilimsel sonuçların, mesela Rusya'da buna evrim de dahil, hiç beklenmedik bir şekilde, ideolojik sebeplerle deneyle sınanmaktan vazgeçilip peşinen reddedilmesinin sonucunda büyük felaketler geldi o toplumların ve dünyanın başına. Şimdi demek ki laiklik bence özünde bilginin, dünya ile ilgili bilginin dünya deneyimlerinden ancak kazanılabileceği, önceden peşinen bilinemeyeceği demek. Bu da her türlü ideolojiden, bu arada dinden, dünya işlerinden ama sadece dünya işlerinden. Bakın devlet işleri falan değil, dünya ile ilgili işlerin ayrılması demek. Demokrasi de şundan kaynaklanıyor bence. Şimdi toplumun ortak yapacağı işleri nasıl yapacağı, nasıl karar vereceğiz? Hangi bilgiye istinaden? O bilginin de deneyime dayanması lazım. Buyruğa veya ön yargıya, peşin fikre dayanmaması lazım. Yoksa çünkü çuvallıyorsunuz. Burada şükür ki dünyanın bize sunduğu bir özellik var. Benzer şartlar altında benzer olayları deneyimlersek farklı farklı insanlar aynı sonuçlara varıyorlar. Dolayısıyla bu işi nasıl yapacağız diye konuşacaksak sizle beraber toplum adına topluca bir karar vereceğiz. Bu kararın böyle bir kimin sesi daha çok çıkıyor, kim kimi dövüyor gibi münazarayla olmaması lazım. Açık şeffaf kanıtlara dayanan bir tartışmayla olması lazım ideal olarak. Bunsuz bence demokrasi olmaz. Bunsuz kanıta dayanmayan oy çokluğu olur. O demokrasi değil.
Tam burada şeyle bağlayabilir miyiz acaba diye sorayım o zaman size. Şimdi son zamanlarda şeyi çok görmeye başladık. Bu dünyanın düz olduğunu iddia eden insanlar çıkmaya, örgütlenmeye başladılar. Hatta ben geçenlerde haberini okudum. Amerika'da konferanslar düzenliyorlar, buluşuyorlar, ediyorlar vesaire vesaire. Bir yandan da aynı sırada popülizmin de, demokrasilerin aşağılanması, popülizmin yükselmesi gibi bir şey de görüyoruz. Özellikle Batı toplumlarında. Bu ikisi arasında bir şey olabilir mi acaba?
Bence var ama bence bu tür yaklaşımlar bütün tarih boyunca, bütün toplumlarda çıktı. Çünkü insanların doğrudan doğruya zarar görmedikleri veya zarar gördüklerinin algısında olmadıkları durumlarda psikolojik faktörlerle bir topluluk içerisinde olmak, birlikte hareket etmek, birilerinin etkisi altına girmenin cazip tarafları var. İnsanlar bunu yapabilir. Şimdi tabii örgütlenme imkanları farklı olduğu için daha görünür oluyorlar ama yani dünyanın düz olduğuna inanan insanlar bütün bilime rağmen her zaman var. Şey de öyle aynı şekilde. İşte, alternatif doğru, benim doğrum, senin doğrun, her şeye eşdeğerdir. Bu sadece eğitimsiz insanlar arasında değil. Çok sofistike eğitimli insanlar da bir bilginin görevliliği, hatta ahlakın görevliliği üzerine acayip noktalara vardılar ve dünyaya çok faydalı olmadı bu iş. Ama buralarda tabii kültürel psikolojik faktörler oynuyor. Doğrudan doğruya adımını pencere atıp da düşmezsen belki yer çekiminde reddetmeye devam edebilirsin. falan yani.
Hiç baktınız mı peki şeylerin argümanını, bu dünya düzdür diyenlerin argümanını? Yani nasıl böyle bir şeyi savunabiliyorlar hala bu kadar? Yani
onların argümanına bakmadım. Fakat benim fizikçi olarak başka birçok arkadaşımın da zaman zaman böyle kendini bu işleri çok merak eden, hakikaten samimi olarak merak eden ama eğitimini görmemiş. Ben bunu inceleyeyim, kafama göre düşüneyim. Az şu sonuçlara vardı. Bir teorem var hocam, bakar mısınız diye bir şey gönderirler. Şimdi genellikle biraz zaman verirseniz görürsünüz ki burada bir saçmalık var. Çünkü kişi önce bir varsayım yapıyor. Onu varsayım yaptığının farkında değil. Bunu çok herkesin kabul ettiği bir şeymiş gibi. Şu şöyle olduğuna göre diye başlıyor. O göre dediği şey zaten doğru değil. Ama doğru mu yanlış mı diye de onun bir sınama gayreti de yok. O onu öyle sanıyor. Ondan çok emin. Ondan sonra da üstüne inşa etmeye devam ediyor. Bunun hiçbir katmanını denemediği için arada mantık hataları da yapmak çok kolay. Çünkü biraz daha yani düşünme kapasitesi bütün insanlarda var ama biraz daha sistematik, temiz düşünme biraz eğitimle olan bir şey. İnsanın kendi zihni kapasitesine güven duyması, inisiyatif alması, bir şeyi sorgulaması yönünde bir eğitim. Bu da kültürel bir şey. Ve çok da hassas bir dengeyle toplumları çok çabuk etkileyecek bir şey. Eğitimsiz kalan bir grup çok daha kolay bu böyledir diye başlayıp öyle olmayan bir şey üzerine ondan sonra istediğiniz yere varırsınız. Yani benim karşılaştığım düz dünya diyenleri özellikle incelemedim ama önüme gelen şeylerde gördüğüm işte birkaç satır okursanız ya bir hesap hatası ya bir mantık hatası görürsünüz. Yahut da baştan zaten oraya koyduğu varsayımların doğru olmadığı açıktır ama o adam onu öyle sanıyor.
Ya da inanıyor.
Evet yani işte deneyime dayanarak bir şeyin doğru olduğuna inanmak başka. Onun epeyce bir başarı garantisi var. Ama hiçbir deneyim olmadan çok itibar ettiğiniz, güvendiğiniz birisinden duyduğunuz diye inanırsanız veyahut da kendinize o kadar güvenirseniz ama aslında bilimin ve sağduyunun insana telkin ettiği şey dünya karşısında gerçek bir tevazu. Yani kafadan atmayacağım.
Tevazudan
kastım bu. Dünyaya bakarak öğreneceğim. Ben bilemem öyle her şeyi bilmeden. Bakmadan. Bakmadan bileceğini sanmak aslında en büyük kibir. Bilimde bu yok. Bilim her zaman yanlış olabileceğini kabul eder deneyi yapmadan önce. Belki yanlıştır, belki doğrudur. Öyle öğrenir.
Hocam var mı eklemek istediğiniz başka bir nokta?
Yok herhalde epey konuştuk. Süreyi de aştık.
Evet,
aştık.
Sürenizin sonuna geldik.
Burada duralım.
Tamam peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun. Meraklısına Bilim'in ilk programında Bilim Akademisi Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Alpar'ı konuk ettik. Sayın Profesör Doktor Ali Alpar'ı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Profesör Doktor Şevket Pamuk konuğumuz olacak. Yine bekleriz. Teşekkürler. Hoşçakalın.